Asrı Aşan Yalan, 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Asrı Aşan Yalan 1915 programının 11. bölümünde bizlerle beraber olan tüm dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Ben Mehmet Kancı. Osmanlı Devleti'ni 1915 yılında tehcir yasasını uygulamaya mecbur eden şartları ele aldığımız tarih yolculuğumuza 18. yüzyıldan başlamıştık ve geldik 20. yüzyıla sevgili dinleyiciler ve programın 11. bölümüne. Geçen haftaki son bölümümüzde İstanbul'da Osmanlı Bankası'nın merkezini basan teröristlerin İngiltere, Fransa ve Rusya'nın yardımıyla Marsilya'ya kaçırılışlarını ve 1904'te Sofya'daki Taşnak Kongresi'nde İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek yeni terör eylemlerine dair kararları aktarmış, ardından 1905'te Sofya'da alınan kararlar doğrultusunda Yıldız suikastinin planlanmasına giriş yapmıştık. Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde Taşnak teröristleri Osmanlı topraklarında yürütecekleri terör faaliyetleri için Bulgar topraklarını mesken edinmiş, hatta Yıldız suikasti için hazırlanan bir bombanın denemesi yapılırken Viram Şabuh Kendiryan ve Kristofor Mikaelyan adlı teröristler Sofya yakınlarındaki arazide kaza sonucu meydana gelen patlamada ölünce bunların cenazesinde devlet töreni dahi düzenlenmişti. Bu başarısızlık Taşnak terör örgütünü Belçika vatandaşı bir anarşisti bomba yapımı için işe almak mecburiyetinde de bırakmıştı. Sevgili dinleyiciler, 21 Temmuz 1905 günü Sultan II. Abdülhamit'e düzenlenecek suikast için aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın da bulunduğu pek çok ülkedeki terör yandaşları hem finans desteği hem de teknik destek sağlamışlardı. Bombanın yerleştirileceği at arabası Viyana'daki Nesseldorfer isimli bir firmadan alınmış, hatta bomba yerleştirmek için bu araca özel bölme dahi yaptırılmıştı. II. Abdülhamit'in cuma namazı bitiminde kendisini sarayına geri götürecek at arabasına ulaşmak için geçirdiği süreyi teröristler defalarca gözlemiş ve ölçmüşlerdi. Kendi bombalı araçlarını yabancı elçilerin araçlarının arasına yerleştirecekler ve padişahın yürüyüşünün tamamlanacağı 1 dakika 42 saniyelik sürede havaya uçuracaklardı. Peki o cuma günü ne oldu? Evet, bomba patladı. Ancak Sultan II. Abdülhamit her zaman olduğu gibi arabasına doğru yürümemiş, Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile sohbet etme gereği duymuştu. Çelik ve demir parçalarıyla güçlendirilmiş 100 kiloluk zaman ayarlı bomba patladığında Sultan II. Abdülhamit teröristlerin umduğu noktada değildi ve yara almadan kurtulmuştu. Ancak patlamada 26 kişi yaşamını yitirmiş, ki bunlardan 3'ü şehit olan askerlerdi, 58 kişi yaralanmış, 55 at telef olurken 34 arabada parçalanmıştı. Sultan II. Abdülhamit ortaya çıkan korkunç manzaraya rağmen topluluğa sükunet çağrısı yaparak izdiham çıkmasını engellemiş, hatta arabasının dizginlerini bizzat alarak sarayına dönmüştü. Bakınız, Ermeni aydını Gabriel Serope Papazyan 1934 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Taşnak ve Hınçak terör eylemlerini eleştirdiği Sapkın Yurtseverlik adlı eserinde Yıldız suikasti ile ilgili hangi ifadeleri kullanmış? Şöyle diyor Papazyan: Sultan Abdülhamit'in hayatına yöneltilen saldırı, Taşnakların Türkiye Ermenileri hesabına yaptıkları ihtilal denemelerinin son perdesi oldu. Bu da Taşnak Sütyun'un görkemli fakat faydasız teşebbüslerinden biriydi. Başarısı Ermeni davasına bir fayda getirmezdi. Başarısızlığı herhalde halkımızı büyük bir felaketten kurtarmıştır. Papazyan'ın bu önemli eserini merak edenler Avrasya İncelemeleri Merkezi AVİM'in internet sitesinde PDF formatında bulabilirler. Bunu da tarihe ilgi duyan dinleyicilerimiz için aktarmış olalım. Peki bu suikast girişiminin sonrasında neler yaşandı? Bombanın yerleştirildiği aracın enkazında yapılan incelemede üretici firma Nesseldorfer'in markasının bulunmasıyla izler takip edildi. Bombayı hazırlayan Belçikalı anarşist Edward Joris'in aralarında bulunduğu terör eylemine karışmış 40 kişinin tamamının kimlikleri de tespit edildi. Etkili bir soruşturma yürütülmesi ve tamamen delillere dayalı bir iddianame hazırlanması neticesinde Avrupa devletlerinin temsilcileri bu defa Osmanlı Bankası baskınında olduğu gibi konuya dahil olacak cesareti bulamadılar. Ancak idama mahkum olsa da bombayı hazırlayan Edward Joris, Belçika Krallığı'nın girişimleri sonucunda 1907 yılında serbest kaldı. Bu terör eyleminin ardından taşnak ve hınçak terörizmi bir süre dursa da bir bakıma amaçlarına ulaşmışlar, Osmanlı Devleti'ni karışıklık ve terör içinde bir devlet olarak gösterme imkanına ulaşmışlardı. Öte yandan Türk kimliğini Balkanlar ve Trakya'dan tamamen silmeye yönelik yeni bir girişiminde hazırlıkları vardı. Neticede 1770'te Rusya desteğiyle Mora Yarımadası'nda çıkarılan ayaklanmadan başlayarak Balkanlardaki isyanların, Kafkasya ve Kırım'a yönelik Rus saldırılarının, Kıbrıs adasındaki İngiliz hakimiyetinin, Osmanlı Ermenileri için hareket ediyormuş gibi görünen Taşnak ve Hınçak terörizminin hedefi ortaktı. Bu ortaklığı Amerikalı tarihçi Profesör Justin McCarthy, Kurtuluş Savaşı'na dair şu tespitiyle ortaya koyuyor. Atatürk olmasaydı Türkler Özbekistan'a kadar sürülecekti. Trakya ve Anadolu tamamen Türklerden temizlenecekti. 100 yılda tüm Balkanlar ve Kırım'dan sürülmüş ve katledilmiş Türklerin Konya Ovası'ndan sürülmesi ne kadar sürerdi sanıyorsunuz? Türkiye'deki milliyetçi hareketin lideri Mustafa Kemal sadece Anadolu'yu değil, Osmanlı'nın içinde kalmış Türk neslini de kurtardı, diyor Amerikalı profesör. İşte 1912-1913 yıllarında vuku bulacak Balkan Savaşları'nda Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne saldırtan fikrin özünde McCarthy'nin bu tespiti yatmaktaydı. Ancak Balkan Savaşı'na ve bu savaşın bölgede tetiklediği Türk göçüne geçmeden önce iki gelişmenin üzerinde durmakta fayda var. Bunlardan ilki 1905-1906 yıllarında yapılan nüfus sayımı, ikincisi ise 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanı ve ardından yapılan Meclisi Mebusan yani parlamento seçimleri. Nüfus sayımı hem toplanan vergiler açısından önemli olduğu gibi sevgili dinleyiciler, bu sayımın siyasi sebepleri de vardı. Gerek Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim toplulukların hamiliğine soyunan Avrupa devletleri, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri politikalarıyla mücadele etmek, gerekse bu cemaatlerin kendi aralarındaki rekabetlerini önlemek için sayıma ihtiyaç duyulmuştu. Özellikle Hristiyan cemaatlerinin her biri kendilerini daha kalabalık göstererek saray üzerinde baskı kurmak ya da diğer cemaatlere karşı üstünlük kurma arayışı içindeydiler. 1907 yılında tamamlanacak bu sayım süreci aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin son nüfus sayımı olacaktı. Bu sayıma göre Osmanlı Devleti sınırları içinde Müslümanların sayısı 15.518.478, Ortodoks Rumların sayısı 2.822.773, Gregoryen Ermenilerin sayısı 1.050.051'di. Bunları 762.754 nüfusla Bulgarlar, 256.003 nüfusla Yahudiler, 90.050 nüfusla Katolik Ermeniler, 60.597 nüfusla Katolik Rumlar ve 53.880 nüfusla Protestan Ermeniler takip etmekteydi. Latinler, Hristiyan Maruniler, Frankler olarak tabir edilen yerleşik yabancı ülke vatandaşları da dahil edildiğinde Osmanlı Devleti'nin toplam nüfusu 20.897.617 olarak hesaplanıyordu. Farklı mezheplerden Ermenilerin bu sayım neticesinde toplam nüfuslarının 1.193.000'in üzerinde olduğu görülmekte. Kaza nüfus memurlarının her 3 ayda bir ölüm, doğum ve yeni kayıtları içeren cetveller hazırlayıp bunları İstanbul'a göndermeleriyle 1914 yılına kadar nüfus sayım çalışmaları devam etmişti. 1914 yılının kayıtları savaş koşulları nedeniyle 1920'de yayınlanabildiğinde Balkan savaşları başta olmak üzere göçler ve kaybedilen topraklar nedeniyle nüfusun 18.520.016'ya gerilediği, yani yaklaşık 2,5 milyon azaldığı, ancak yine bu nüfus içinde Müslümanların sayısının 15.044.000'e yükseldiği görülmekte. 1914 yılı itibariyle Ermeni nüfusunun toplam sayısı ise 1.294.000'di. Sadece bu veriler dahil sözde Ermeni soykırımı savunucularının tehcir sonucu 1 milyon Ermeninin hayatını kaybettiği yönündeki iddialarının tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Balkanlardan 1 milyon 200 bin, Sohum, Batum ve Kars'tan yaklaşık 300 bin olmak üzere 1,5 milyon Türk'ün Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldığından ya da Balkan Savaşları sırasında Makedonya, Trakya, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan 1,5 milyon Türk'ün Anadolu'ya sığındığından kimse bugün bahsetmemektedir. Bu göçler sırasında katledilen ya da göç yollarında ölenlerin hesabı ise Türkler açısından tutulmamıştır. 20. yüzyılın başında dünya nüfusunun 1,5 milyarla 1 milyar 600 milyon arasında olduğu tahminlerine bakacak olursak, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Balkan Savaşları'na kadar geçen 35 yıllık sürede en az 3 milyon Türk'ün göçe mecbur edilmiş olması o dönemin şartlarında ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir vakadır. Ancak her 24 Nisan'da Türkiye'yi sözde soykırım iddialarıyla hırpalamaya kalkışan Batı başkentleri tarihin bu sayfasına bilinçli bir şekilde alaka göstermemektedirler. Sevgili dinleyiciler, Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzeyindeki Türk ve Müslüman nüfusa karşı yürütülen 150 yıllık planlı savaş neticesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Anadolu'daki nüfus 10 milyonun biraz üzerindeydi. 1927 yılında yapılabilen ilk nüfus sayımında nüfusun 13.649.945 olduğu tespit edilmişti. Yıllar süren savaşlar nedeniyle bozulan nüfus dengesi neticesinde erkeklerin sayısı 6.584.404'e kadar gerilemişti. Sevgili dinleyiciler, sizlere tüm bu verileri saymamın sebebi az önce Amerikalı tarihçi Profesör Justin McCarthy'nin tespitinin doğruluğunu ortaya koyma gayretinden kaynaklanıyor. Yani 1770 yılında Mora'dan başlayarak Osmanlı'ya karşı Avrupa devletlerinin kışkırttığı isyan ve savaşları yalnızca milliyetçilik akımları ile izah etmek mümkün değildir. Türk ve Müslüman kimliğini Balkanlar, Anadolu ve Orta Doğu'dan silmek için girişilen, hatta Rus çariçesi Katerina'nın açıkça Doğu sorununu çözüm planı olarak zikrettiği harekatın nihai hedefiydi bu. Balkan Savaşları sırasında yaşanan göçlere bir sonraki programda daha ayrıntılı değineceğiz. Ancak hemen öncesinde, ikinci meşrutiyetin ilanı neden bu programı ilgilendirmekte, onu da bir not olarak düşelim. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek faaliyetleri durdurulan Meclis-i Mebusan, imparatorluğun kötü gidişine tepki gösteren çevrelerin baskısı ve demokrasi talepleri neticesinde 23 Nisan 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyetle siyaset sahnesine dönme imkanı buldu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek faaliyetleri durdurulan Meclis-i Mebusan, imparatorluğun kötü gidişine tepki gösteren çevrelerin baskısı ve demokrasi talepleri neticesinde 23 Nisan 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyetle siyaset sahnesine dönme imkanı buldu. İkinci meşrutiyetin ilanı süreci ve ardından yaşananlar tabii ki daha geniş ve teferruatlı bir incelemeyi hak eder ve günümüz tarihiyle de yakın ilişki içindedir. Ancak biz kısıtlı süremiz nedeniyle doğrudan programımızın konusuyla yakından ilgili hususlara işaret etmekle yetineceğiz. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olan İttihat ve Terakki Örgütü, Meclis-i Mebusan'ı ve yeni yönetim anlayışını, Batı devletleri tarafından kışkırtılan imparatorluk sınırları içindeki gayrimüslim cemaatlerle uzlaşmak için bir fırsat olarak görmüş ve Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmak için bir çözüm yolu olarak değerlendirmişti. Hatta bu uğurda tarihin hiçbir evresinde, Batı demokrasilerinde dahi görmenin mümkün olmayacağı kadar demokratik bir siyaset tutturulmuştu. O kadar ki 1908 yılının Kasım-Aralık aylarında süren seçimler neticesinde Meclis-i Mebusan'a giren milletvekilleri arasında İstanbul ve Anadolu'daki ayaklanmalara liderlik etmiş, suikastlere karışmış, İstanbul'daki Osmanlı Bankası baskınını bizzat yönetmiş ve bu nedenle Marsilya'ya kaçmak zorunda kalmış teröristler dahi bulunuyordu. Erzurum'dan Karakim Pastırmacıyan ve Adana'dan Hamparsun Boyacıyan, Taşnak ve Hınçak terörizminin önde gelen tanınmış simalarıydı ve artık milletvekili olarak meclisin mebusandalardı. Pastırmacıyan daha sonra Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na katılmasıyla beraber Van'daki isyan hareketlerini organize edecek ve Rus ordusunun Anadolu'yu ele geçirmesi için çalışacaktı. Savaş sonrasında ise yaşamını Ermenistan'ın Washington Büyükelçisi olarak devam ettirecekti. Yaşamı boyunca Osmanlı toprakları üzerinde emeli olan tüm emperyalist güçlere hizmet etmiş olan Karakim Pastırmacıyan, Batı demokrasilerinde rastlanmayacak türden bir imkana kavuşmuştu. Sadece Pastırmacıyan ve Boyacıyan değil, Meclis-i Mebusan'a girenler arasında terörü bir yöntem olarak benimsemiş ve uygulamış olan Taşnak Sütyun örgütünün mensupları da vardı. Vahan Papazyan ve Kegam Dargarabetyan, Taşnak Sütyun mensubu milletvekilleriydi. Nitekim Meclis-i Mebusan'ın bu üyeleri, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yeniden canlanan Hınçak ve Taşnak terörünü durdurmak bir yana, savaş bölgelerindeki Ermeni vatandaşların orduya katılmaması yönünde yapılan propagandalara dahil olmuşlar, seferberlik kararlarına karşı eylemlere girişmişler ve tüm bunların neticesinde 24 Nisan 1915 tarihindeki tutuklamalara dahil edilmişlerdir. Hiç şüphesiz Batı demokrasilerinde bile 18 yıl boyunca vatandaşı oldukları ülkenin yönetimine karşı her türlü terör eyleminin içinde bulunmuş kişilerin parlamentoya girebildiği bir örnek bulunmamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Balkan Savaşları'nın Osmanlı Devleti politikalarına etkilerini ele alacağımız 12. bölümde görüşmek üzere, şimdilik sizlere veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu mikrofonlarından sizlere güzel bir hafta diliyorum.
Asrı aşan yalan 1915.